Ayrım 26. Üretme, tüket. Ali Ekber Yıldırım. Sayfa 239. Tarım politikaları. Semerat Holding ile tarımı yok etme planı. Türkiye'nin tarımda milli politikası yok. Fındıkta milli politikamız olmadığı için fındık fiyatını biz belirleyemiyoruz. Pamukta milli politika olsa Amerika'dan Yunanistan'dan pamuk ithalatı olmazdı. Milli politikamız olsa neler olurdu neler. Yıllarca hep bu söylemler dile getirildi. Söylem doğruydu. Türkiye'nin bakan değiştikçe değişen bir politikası var. Değişmeyen ise bu politikanın çoğu zaman Türkiye'de oluşturulmadığı gerçeği. Uluslararası Para Fonu'na yani IMF'ye verilen niyet mektuplarında buğdayın fiyatının ne kadar olacağı yazılıyordu. Dünya Bankası ile yapılan kredi anlaşmalarının diyeti olarak tarımın bel kemiğini oluşturan tarım satış kooperatiflerinin özerklik adı altında tarımdan, çiftçiden koparılması, işletmelerin kapatılması, devlet tarafından hiçbir mali destekle bulunulmaması gibi sözler veriliyordu. Türkiye'nin tarım politikası Türkiye'nin dışında belirleniyordu. Doğrudan gelir desteği adı altında üretim yapana değil, üretmeyene destek verecek politikalar yaşama geçiriliyordu. Ekonomik kriz gerekçe gösterilerek Ziraat Bankası'nın görev zararları tarımın sırtına yüklenerek çiftçi kredisiz bırakılıyordu. Ekonominin başına kurtarıcı olarak Amerika'dan gönderilen Kemal Derviş'in çantasına 15 günde çıkarılacak 15 yasa konuluyordu. Bu yasalar arasında tütün kanunu, şeker kanunu da vardı. Aslında çiftçi her şeyi biliyor, her şeyi görüyordu. Bu nedenle tarımda milli politika yok diyordu. AKP iktidarı bu özlemi bildiği için özellikle 2016 yılından itibaren tarımla ilgili her projenin başına milli sözcüğünü getirmeye başladı. Milli tarım projesi, milli hayvancılık projesi, tarımda milli birlik projesi gibi adı milli ama içeriği gayri milli olan, ithalatı destekleyen, ülke tarımını bir holdinge devretmeyi öngören projeler oldu. Milli tarım projesi. Uzun yıllar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Faruk Çelik, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu 64. hükümetin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı oldu. Bakanlık görevine geldikten sonra tarım sektörünü tanımak için bölge toplantıları düzenletti. Türkiye'nin 7 bölgesinde tarım sektörü temsilcilerinin katıldığı ortak akıl toplantısı yaptı. Bu toplantılarda bölgenin tarımsal potansiyelini, sorunları öğrenirken çiftçileri, tüccarları, tarımla ilgili kesimleri dinledi. O toplantılarda söz alanların çoğu uygulanan ithalat politikasından, verilen desteklerin yetersizliğinden şikayet ettikten sonra milli tarım politikamız yok söylemiyle eleştirilerini dile getirirdi. Faruk Çelik tarımı bilmiyor fakat siyaseti biliyordu. Bakanlık deneyimi vardı. Bu eleştiriler ve görüşler doğrultusunda bir söylem geliştirdi. Bitkisel üretimde havza modeli, hayvancılıkta ise yerli üretimi destekleyen yeni bir model uygulayacaklarını dillendirmeye başladı. İşte o modelin adı Milli Tarım Projesi'ydi. Bakan Faruk Çelik konuşmalarında milli tarım projesinden söz ediyor ve bazı ipuçları veriyordu. Hayvancılıkta ithalat yerine üretime dayalı bir model, bitkisel üretimde havza modeli uygulanacaktı. Davutoğlu'ndan sonra başbakanlık koltuğuna oturan Binali Yıldırım, 14 Ekim 2016'da İzmir Ödemiş'te milli tarım projesini açıkladı. Proje 1 Ocak 2017'de uygulamaya konuldu. Milli tarım projesinin özü şuydu. 1. Bitkisel üretimde havza modeline geçildi. Mehdi Eker'in bakanlığı döneminde Türkiye'yi 30 havzaya bölen bir havza modeli hazırlanmış ancak uygulanmamıştı. Bu model raftan indirilerek üzerinde ciddi değişiklikler yapıldı. Her ilçe bir havza olarak kabul edildi ve ilçe bazında hangi ürünlerin destekleneceği tek tek belirlendi. Fakat uygulamada bu model de başarılı olamadı. İstenilen üretim planlaması yapılamadı. 2. Milli tarım projesinin temel unsurlarından biri olan hayvancılıkta ise temel amaç hayvan varlığının arttırılarak dışa bağımlılığın azaltılmasıydı. Bu amaçla 25 il mera hayvancılığı yetiştiricilik bölgesi, 32 il damızlık düve üretim merkezi ilan edildi. Ayrıca 22 ilde en az 500 baş kapasiteli damızlık koç teke üretim merkezleri, 8 ilde ise en az 250 baş kapasiteli damızlık manda üretim merkezleri kurulması öngörülüyordu. 3. Türkiye'nin en önemli sorunu olan hayvan hastalıkları ile mücadele edilirse buzağı kayıpları önlenecekti. Hayvan hastalıklarının yarattığı kayıp ve tahribat önlenirse ithalata bile gerek kalmayacaktı. 4. Tarımsal üretimin yapıldığı ovaların amaç dışı kullanılmasını önlemek amacıyla büyük ovalar koruma altına alınacaktı. Bir anlamda tarımsal sit ilan edilecek, bu ovalarda da hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecekti. 5. Çiftçiye yıl içinde ödenen tarım destekleri iki taksit olarak ödenecekti. Hem devlet bütçesini buna göre ayarlayacak hem de çiftçinin eline toplu para geçecekti. 6. Başbakan Binali Yıldırım'ın mazotun yarısı bizden dediği uygulama ile çiftçinin tarımsal üretim için aldığı mazotun yarısı devlet tarafından karşılanacaktı. Yani mazot giderinin yarısı çiftçiye destek olarak ödenecekti. Açıklanan hedefler uygulanabilse tarım sektörü ciddi bir sıçrama yapabilirdi. Fakat birçok proje gibi büyük ölçüde kitapta kaldı. Peki neler yapıldı? Havza modelinde ilçe bazında hangi ürünlerin destekleneceği belirlendi ve ilan edildi. Fakat uygulamada da buna dikkat edilmedi. Çiftçi istediği ürünleri ekti ve nerede ekim yaparsa destek aldı. Hayvancılıkta yetiştiricilik bölgelerinde buzağı desteği arttırıldı, birkaç damızlık düve merkezi kuruldu. Fakat hayvan ithalatı devam ettiği için bu merkezlerin çoğu iflas etti. Hayvan hastalıkları ile mücadele için 2018 yılı buzağı yılı ilan edilse de istenilen başarı sağlanamadı. İthalatla daha fazla hastalık ülkeye girdi. Destek ödemelerinin iki taksitle ödenmesi uygulamaya geçmeden kaldırıldı. Büyük ovaların korunması ile ilgili yasal düzenleme yapıldı. Yaklaşık 300 ova koruma altına alındı. Fakat koruma altına alınan ovalar korunamadı. Koruma altına alınan Eskişehir Alpı Ovası'na termik santral kurulması için ihale yapıldı. Tepkiler üzerine birkaç kez ihale iptal edildi ama projeden vazgeçilmedi. Çiftçilere %50 mazot desteği ise açıklandığı şekliyle uygulanmadı. Her ürün için ortalama mazot gideri litre bazında hesaplandı. Yıllık mazot fiyatının ortalaması alındı ve bir destek ödemesi yapıldı. Bu hiçbir zaman mazotun yarısına denk gelmedi, hep daha az ödendi. Ayrıca mazot desteği arttı diye gübre desteği düşürülerek bütün ürünler için dekara 4 lira ile sabitlendi. Böylece çiftçinin cebine giren destek toplamda pek değişmedi. Milli Tarım Projesi'nin mimarı Faruk Çelik döneminde tarım ve gıda ürünleri, canlı hayvan, kırmızı et ve diğer ürünlerin ithalatı artarak devam etti. Yani milli proje uygulanırken ithalat daha da arttı. İlk kez buğday, arpa ve mısır hasadı devam ederken 27 Haziran 2017'de bu üç üründe gümrük vergileri düşürülerek üretici cezalandırıldı. Üstelik bu karar Tarım Bakanı Faruk Çelik'in karşı çıkmasına rağmen Ekonomi Bakanlığı tarafından alındı. Bir süre sonra da milli, yerli diyen, hasat döneminde gümrük vergilerinin düşürülmesine karşı çıkan Faruk Çelik görevden alındı. Faruk Çelik tarımı tam öğrenmişken, sorunlara vakıf olmuşken görevden alındı. Yerine tarımı hiç bilmeyen genel cerrah doktor Ahmet Eşref Fakı Baba getirildi. Fakı Baba bu projelerin hepsini rafa kaldırdı. Milli tarım projesi de tarih oldu. Milli tarım gitti, tarımda milli birlik geldi. Milli Tarım Projesi rafa kaldırıldı. Bu arada Türkiye'nin yönetim şekli değiştirildi. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Milli Tarım Projesi'ni açıklayan Binali Yıldırım'ın başbakanlık koltuğu da rafa kalktı. Başbakanlık diye bir kurum kalmadı. Bazı bakanlıklar birleştirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birleştirilerek o Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Maliye Bakanlığı Hazine ile birleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak getirildi. Yeni dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 20 Eylül 2018'de eski adıyla Orta Vadeli Program, yeni adıyla Yeni Ekonomi Programı, Dengeleme Disiplin Değişim 2019-2021 programını açıkladı. Bu programda milli tarım deyimi yerine tarımda milli birlik denildi. Sözcük oyunlarıyla milli tarım bir anda tarımda milli birlik oldu. İsim değişikliği de kalsa yine iyiydi. Ülke tarımını yok edecek bir plana dönüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 10 Nisan 2019 günü yeni ekonomi programı yapısal dönüşüm adımları kapsamında ekonomide reform paketini açıkladı. Paketin önemli adımlarından biri olan tarımda milli birlik projesinin Mayıs ayında Tarım ve Orman Bakanı tarafından açıklanacağını söyledi. Albayrak'ın açıklamasından 5-6 gün sonraydı. Gazetede çalışırken telefonum çaldı. Tarım konusunda devamlı fikir alışverişinde bulunduğum bir okurum kendisine tarımda milli birlik projesi diye bir sunum geldiğini, haber değeri taşıyıp taşımadığını sordu. Hemen göndermesini istedim. Sunum 17 slayttan oluşuyordu. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere hazırlanmıştı. Sunumu kısa sürede birkaç kez okudum. İlk izlenimim şuydu. Bu sunum Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmamış. Daha doğrusu tarımı bilenler tarafından hazırlanmamış. Haber olarak ertesi gün yazacaktım. Akşam üzeri bir başka haber kaynağımdan daha aynı sunum geldi. Sonradan öğrendim ki sunumu hazırlayanlar birkaç sivil toplum kuruluşuna göndermişler ve onlardan görüş istemişler. Gazetedeki arkadaşlara haberi gönderdim. Manşet yapacaklarını fakat ertesi güne bırakabileceklerini söylediler. İki ayrı kaynaktan sunumun geldiğini, başka gazetecilere de gidebileceğini belirterek hemen yayınlanması gerektiğini söyledim. Öyle de oldu. Ertesi gün haber manşetteydi. Dünya Gazetesi'nde 17 Nisan 2019'da haber manşetten çıkınca deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Tarımda milli birlik projesi neydi? Proje ile Türkiye'nin tarımsal yapısı kurumlarıyla birlikte kökten değiştirilecek. Yalın Sistem adı altında oluşturulacak yeni yapılanma ile Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı ile Tarım Kredi Kooperatifleri birleştirilerek Milli Birlik Kooperatifi kurulacak. Semerat Holding adıyla bir holding kurulacak. Tarımın tek yetkilisi bu holding olacak. Milli Birlik Kooperatifinin %50 hissesi bu holdinge ait olacak. Holding hisselerinin %50'si ise aralarında yabancı şirketlerin de olduğu özel sektöre verilecek. Nasıl bir milli birlik ise? Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Türk Şeker, Çaykur gibi tarımda faaliyet gösteren kamu iktisadi teşekkülleri, kitler, Semerat Holding'in iştiraki yapılacak. Yani devletin tarım kitleri de yabancı şirketlerin hissedar olacağı Semerat Holding'e verilecek. İşin özü ülke tarımını yerli ve yabancı şirketlere peşkeş çekme, tarımı imha planıydı. Süslü laflarla bu plan tarımın kurtarıcısı olarak sunuluyordu. Sağlıklı beslenme temel insan hakkıdır denildikten sonra sunumda şu ifadelere yer veriliyor. Tarımda milli birlik projesi herkesin sağlıklı beslenmesini makul fiyatlar ve hakkaniyetli bir değer zinciriyle sağlayarak ülkemizin uluslararası alanda rekabetçi bir güç olmasını merkeze alır. Sunumda tarımda bütüncül bir perspektifle yapısal reformlara ihtiyaç olduğu vurgulanarak israf, maliyetler, gıda enflasyonu ve adaletsizlik başlığı altında yapılan durum tespiti şöyle. Tarladan sofraya kadar uzanan ürün değer zincirlerinde %50'ye varan israf ve verimsizlikler yaşanmaktadır. Ölçek problemi nedeniyle tarımsal maliyetler oldukça yüksektir. Plansızlık ve yetersiz veri nedeniyle gıda fiyatlarında suni dalgalanmalar ve fiyat artışları yaşanmaktadır. Değer zinciri kopuktur. Katma değer hakkaniyetli dağıtılmamaktadır. Yalan sistemden yalın sisteme geçilecek. Tarımda milli birlik projesine daha önce hiç konuşulmayan, gündemde olmayan yeni bir sistemden söz ediliyor. Yeni değer zincirimiz yalın sistem başlığıyla anlatılan bu sistem bir piramit şeklinde sunuluyor. Piramidin en altında çiftçiler, ormancılar ve balıkçılar yer alıyor. İkinci katmanda milli birlik kooperatifi var. Milli birlik kooperatifinin oluşumu şöyle ifade ediliyor. Bakanlık Taşra Teşkilatı ve Tarım Kredi Kooperatifi konsolide edilerek üreticilerin girdileri, toprak su gibi kaynakları, üretim ve pazarlama ihtiyaçları makro planlama perspektifi ile organize edilecektir. Piramidin üçüncü katmanında ise yalın sistemin global oyuncusu olarak belirtilen Semerat Holding var. Holdingin işlevi ise şöyle anlatılıyor. Girdi temini, lojistik pazarlama ve perakende aşamalarında üreticiden tüketiciye değer zincirini makro ölçekte planlayarak organize edecek ve bu gücünü uluslararası alana taşıyacaktır. Piramidin tepesinde ise dünya markası yer alıyor. Yalın sistemle üreticiye dünyadan katma değer transferini hedefleyecek dünya markası yaratılacak. Tarımda milli birlik projesinin temelini oluşturan yalın sistemin yapısı 3 ana unsurdan oluşacak. Bunlardan ilki kurulacak olan Semerat Holding, ikincisi milli birlik kooperatifi, üçüncüsü ise üreticiler. Semerat Holding'in ortakları kimler olacak? Semerat Holding'in %50 hissesi Ülker, Eti, Sütaş, Namet, Pınar, Unilever, TK Holding, Kastamonu Endekre, Migros, Borsa ve benzeri özel sektöre ait olacak. %35'i Milli Birlik Kooperatifinde, %15'i ise TMO, Çaykur, Türk Şeker ve benzeri tarımsal kamu iktisadi teşekküllerinde olacak. Milli Birlik Kooperatifi'nin %50 hissesi de yine bu şirketlerde olacağına göre ve %15 hisseye sahip kitler de holdingin iştiraki olacağına göre aslında Semerat Holding %100 söz sahibi olacak. Yalın sistemde tarımsal değer zincirindeki görevler Milli Birlik Kooperatifi ile Semerat Holding arasında paylaştırılacak. Girdi üretim ve aracı bölümüne ilişkin görevleri Milli Birlik Kooperatifi, sanayi ve perakende kısmını ise Semerat Holding üstlenecek. Yalın sistem ile tarımda 2023 yılına kadar 100 milyar dolarlık tarımsal hasıla elde edilmesi hedefleniyor. Her yıl ilave 1 milyon dana ve 5 milyon koyun varlığının arttırılması var. Tarım orman milli gelirinin %50 arttırılacağı ifade ediliyor. Bu haber yayınlandıktan sonra günlerce konuşuldu, tartışıldı. Adı geçen şirketlerin yöneticileri, sahipleri, "Biz böyle bir oluşumda yer almıyoruz veya bizim bundan haberimiz yok" demedi. Olumlu veya olumsuz hiçbir açıklama yapmadılar. Tarımda Milli Birlik Projesi aynı zamanda 2023 hedeflerini de kapsıyor. Bu proje uygulanırsa çiftçilerin %100'ü kooperatif üyesi olacak. Üyelik zorunlu hale gelecek. Dünyanın hiçbir yerinde çiftçi kooperatiflerine üyelik zorunlu değil. Böyle bir zorlama çiftçiyi yeni kurulacak Milli Kooperatif Birliği ve Semerat Holding'in kölesi yapacak. Bir başka önemli hedef ise yalın sistemin başta İslam ülkeleri olmak üzere ihraç edilmesi. Arz açığı olan kategorilerde yurt dışından ithalat yapılacak. En önemli hedef ise 2030'da genel bütçeden pay almayan bir bakanlık olması. Yani tarım destekleri 2030'da kaldırılmış olacak. Bakanlığın rolü değişecek. Tarımda Milli Birlik Projesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni rolü ve organizasyon yapısı 4 ana başlıkta toplanacak. Bazı genel müdürlükler, birimler kapatılacak, yeni daire başkanlıkları, yeni birimler kurulacak. Bu birimler ve yapısı şöyle olacak. 1. Ortak hizmet birimleri. Destek ve satın alma, uluslararası ilişkiler, dijital dönüşüm ve bilgi işlem, merkezi operasyonlar, teftiş ve iç denetim, hukuk, insan kaynakları, eğitim ve yayın daire başkanlığını kapsayacaktır. 2. Strateji hizmet birimleri, ARGE, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü, TİGEM ve enstitüler doğrudan bağlı olacak. Yatırımlar koordinasyon, strateji geliştirme, strateji geliştirmeye bağlı olarak Toprak Politikaları Daire Başkanlığı, Su Politikaları Daire Başkanlığı, Hayvancılık Politikaları Daire Başkanlığı, Gıda ve Sağlık Politikaları Daire Başkanlığı, Orman Politikaları Daire Başkanlığı olacak. Düzenleyici, denetleyici fonksiyonlar, gıda, kontrol, tütün ve alkol, şeker bu kapsamda yer alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 3. Milli Birlik Kooperatifi. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı birleştirilerek kurulacak. Ayrıca 12 bölgeden oluşacak Taşra Teşkilatı da bu birimin altında yer alacak. 4. Ticari Operasyon Birimleri. Özel sektörün %50 hisse sahibi olacağı Semerat Holding ve bu holdingin iştiraklerine dönüştürülecek olan Toprak Mahsulleri Ofisi, Çaykur, Atatürk Orman Çiftliği ve Türk Şeker bu birimde yer alacak. Tarımda Milli Birlik Projesi ile Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri kapatılacak. Taşra Teşkilatı'nda 12 bölgeden oluşan yeni bir yapılanmaya gidilecek. Her bölgenin tarım şube müdürü, su şube müdürü, orman şube müdürü, balıkçılık varsa balıkçılık şube müdürleri olacak. Ayrıca Taşra Teşkilatı üretim hasılasından performansa göre prim alabilecek. 26. ayrımın sonu. Sayfa 250.